E-Eğitmen sertifikası konu kaydıdır. E-Öğrenmenin temelleri. Temel kavramlar. Geçmişten günümüze uzanan süreçteki değişimlere paralel olarak eğitim ve öğretim kavramlarının da değiştiğini görmekteyiz. Bilginin iletiminde ve paylaşımında kullanılan tüm teknolojiler yaygın bir şekilde eğitim-öğretim süreçlerinde de kullanılmaktadır. Öncelikle bazı temel kavramlara bakacak olursak, eğitim, genel anlamı ile bireylere bilgi, beceri ve tutum kazandırma süreci olarak tanımlanabilir. Öğretim ise karmaşık ve çok yönlü bir faaliyettir. Öğretme faaliyetlerinin önceden hazırlanmış bir program çerçevesinde amaçlı, planlı, düzenli ve kontrollü olarak yapıldığı yerler eğitim kurumlarıdır. Planlı bir şekilde yapılan öğretim faaliyetleri örgün öğretim olarak adlandırılmaktadır. Öğrenme ise bireyde meydana gelen bilişsel, duyuşsal ve deminsel değişiklikler olarak tanımlanabilir. E-öğrenme aslında uzaktan eğitim kavramı içerisinde yer alan bir kavramdır. Bu nedenle e-öğrenme kavramını tanımlamadan önce uzaktan eğitim kavramını tanımlamak yararlı olacaktır. Uzaktan eğitim, farklı mekanlardaki öğrenci, öğretmen ve öğretim materyallerinin iletişim teknolojileri aracılığı ile bir araya getirildiği kurumsal bir eğitim faaliyetidir. Farklı bir ifadeyle uzaktan eğitim, farklı biçimlerde, farklı ortamlarda, birden fazla eğitmenin olduğu veya olmadığı, farklı eğitim örgütlerinde, değişik öğrenme seviyesi ve yaşlarda, değişik teknolojilerle, farklı öğretim yöntem ve yaklaşımlarıyla, farklı felsefi ve stratejik motivasyonlarla gerçekleşebilir. E-öğrenme ise internet, intranet ya da bir bilgisayar ağı üzerinden bireyin kendi kendine öğrenmesiyle gerçekleşen, bilgiye ulaşmada zaman, mekan sınırı tanımayan, eş zamanlı ya da farklı zamanlı olarak diğer öğrenenler ve öğretenler ile iletişim kurulan, bilgisayar teknolojisinin sağladığı görsel ve işitsel tepkiler ile etkileşim kurulabilen, sosyoekonomik statü engellerini ortadan kaldıran, bireylere yaşam boyu eğitimin üstünlüğünden yararlanma olanağı sağlayan bir öğrenme yöntemidir. E-öğrenme yaklaşımları. E-öğrenme, farklı öğretim ortamlarında eğitmenin olduğu veya olmadığı değişik öğrenme düzeylerinde farklı teknolojilerin kullanıldığı çeşitli öğretim yöntem ve teknikleri, özel öğretim tasarımları, farklı felsefi ve stratejik yaklaşımlarla gerçekleştirilebilir. Bu farklılıklar değişik şekillerde gruplandırılabilir. Coldway, tüm öğretim uygulamaları için zaman ve mekan kavramlarının bileşimini göz önüne alarak 4 şekilde incelediği bir yapı önermiştir. Bunlardan ilki aynı zamanda aynı yerde eğitim. Örgün öğretim aynı zamanda aynı yerde gerçekleştirilen öğretimdir. Genellikle sınıf ortamında ve eğitmen merkezi olarak gerçekleşir. İkinci türümüz farklı zamanda aynı yerde eğitim. Bireyin kütüphane, öğrenme merkezi veya bilgisayar laboratuvarında öğrendiği durumlardır. Burada öğrenciye aynı öğrenme olanağı farklı zaman dilimlerinde tekrar edilerek sunulur ve öğrenciye kendi tercihleri doğrultusunda yararlanma olanağı verilir. Diğer iki türde öğrenciye farklı yerlerde öğretim olanağı sunulmaktadır. Bu iki türün diğerlerinden en önemli farkı, öğrenmenin sanal öğrenme ortamlarında gerçekleşmesi ve iletişim için teknoloji altyapısı gerektirmesidir. Üçüncü türümüz aynı zamanda farklı yerde öğretim. Aynı zamanda farklı yerlerde öğretim için televizyon veya uydu yayını kullanılabilir. Bu yaklaşım eş zamanlı, senkron, uzaktan öğretim olarak da adlandırılmaktadır. Son türümüzde ise farklı zamanda farklı yerde öğretim. Öğrenciler nerede ve ne zaman öğreneceklerine kendileri karar verir, istedikleri yerden öğretim materyallerine erişebilirler. İnternet üzerinden web ortamında yapılan öğretim, farklı zamanda ve farklı yerde yapılan öğretim için örnektir. Bu yaklaşıma farklı zamanlı ya da asenkron uzaktan öğretim denilir. Etkileşim. Sanal öğretim ortamlarını örgün eğitimden ayıran en önemli eksik, eğitmen ve öğrenci arasındaki etkileşimdir. Bu nedenle öğrenme sürecindeki en önemli faktör etkileşim faktörüdür. Sanal ortamlarda etkileşim ne kadar fazla olursa, öğrenciler de o kadar başarılı olmaktadır. Bu durum pek çok araştırma tarafından alan yazında kanıtlanmış bir durumdur. Öğrenciler farklı biçimlerde sunulan içerikle etkileşim kurmayı, öğrenim içeriğinin sırasının düzenlenmesini, yönetilmesini ve eğitmen tarafından değerlendirilmeyi tercih edebilmektedir. Bu nedenle etkileşim, bir dizi eş zamanlı ve farklı zamanlı etkinlikler aracılığı ile sorgulayan bir topluluk içerisinde gerçekleşmektedir. Bu ortamlar, öğrencinin sosyal becerilerinin gelişmesine, içeriğin işbirliğine dayalı etkinlikler aracılığı ile öğrenilmesine ve diğer katılımcılar ile kişisel iletişimin gelişmesine katkı sağlamaktadır. Topluluk kavramı, grup halinde hareket etme konusunda bireye farklı sınırlamalar da getirebilmektedir. Uzaktan eğitimin ve öğrenmenin dünyada ve Türkiye'de tarihçesi. Teknolojilerdeki gelişmelere paralel olarak eğitim-öğretim sürecinde de farklılıklar yaşanmaktadır. Öncelikle örgün eğitime alternatif olarak görülen uzaktan eğitimin, zaman içerisinde örgün eğitimi tamamlayıcı olarak da kullanılabileceği ve çok başarılı sonuçlar ortaya çıkardığı görülmüştür. Tüm bu zaman içerisinde öğretim süreçlerinde basılı ortamlardan elektronik ortamlara geçiş yaşanmıştır. Bu nedenle öğrenmenin tarihçesi uzaktan eğitimin tarihinden bağımsız düşünülemez. Uzaktan eğitimin tarihçesine bakıldığında yaşanan süreçlerin genel olarak 5 ana başlık altında toplandığı görülmektedir. İlk uygulamalar 18. yüzyılda İngiltere ve Amerika'da gerçekleşmiş, bu süreçte mektupla öğretim olarak adlandırılan öğretim deneyimi kullanılmıştır. Bu yöntem ile öğretim içeriği posta yolu ile öğrencilere gönderilmiş ve bu şekilde daktilo, kompozisyon ve yabancı dil öğretimi yapılmıştır. Bu konuda ülkemizdeki ilk girişim 1960 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Öğretim Müsteşarlığı tarafından bazı teknik konuları öğretmek, orta dereceli meslek okulu mezunlarına yüksek öğretim imkanı sunmak üzere girişimde bulunarak, İstatistik ve Yayın Müdürlüğü bünyesinde uzaktan eğitim yapmayı amaçlayan Mektupla Öğretim Merkezi'nin kurulması olmuştur. 1966 yılında ise bu çalışmalar genel müdürlük düzeyinde örgütlenerek yaygınlaştırılmıştır. Bu uygulamalar dışarıdan sınavlara hazırlık, mesleki öğretim yapma, meslekleri geliştirme, öğretmeni olmayan ve boş zamanları değerlendirme eğitimi gibi etkinlikler içermiştir. Bu süreçte yaşanan ikinci girişim, radyo ve televizyon yayınları olarak adlandırılmaktadır. 20. yüzyılın başlarında özellikle eğitim vermek amacıyla çeşitli radyo istasyonları kurulmuş, 20. yüzyılın ortalarında ise televizyon istasyonları eğitim amacıyla kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemizde ilk deneme uygulamaları 1974 yılında yapılmış olup, Yaygın Öğretim Kurumu'nun etkinlikleriyle 1978 yılına kadar sürmüş, ardından bu çalışmaları Film, Radyo, Televizyon ile Eğitim Merkezi tarafından yapılan televizyon programları izlemiştir. Ancak çeşitli nedenlerden ötürü her iki uygulamanın da başarılı olamadığı görülmüştür. 20. yüzyılın sonlarına doğru ise teknolojideki ilerleme hız kazanmış, açık öğretim kurumları mevcut teknolojileri kullanarak herkes tarafından kabul gören eğitim programları oluşturmuştur. Böylece pek çok öğrenci bu kurumlardan mezun olmuştur. Ülkemizde 1982 yılında Anadolu Üniversitesi bünyesinde kurulan Açık Öğretim Fakültesi, verdiği mezun öğrenci sayıları ile dünyada ilk sıralarda yer almaktadır. 1960'lı yıllarda İngiltere ve Amerika başta olmak üzere, 1970'li ve 80'li yıllarda dünyada Fransa, Almanya, Çin, Hindistan, İsveç, Norveç, İrlanda, Kanada, Japonya, Kore, Rusya ve İspanya gibi pek çok ülkede açık öğretim kurumları faaliyetlerine başlamışlardır. Zaman içerisinde kurulan bu kurumlar, kullandıkları teknolojileri öncelikle telekonferans, sonra internet ve web teknolojileri ile değiştirerek öğretme serüvenine devam etmişlerdir. Telekonferans ile uzaktan öğretimde ilk kez çift yönlü iletişim kurulmuş, uydu yayınları aracılığı ile etkileşim sağlanmıştır. 21. yüzyıla girmek üzereyken eğitimde kullanılan internet ve web teknolojileri, öğretimin niteliğinin ve kalitesinin artmasında önemli bir rol oynamıştır. Ülkemizde son 10 yıldır uygulanan bu yaklaşım, her geçen gün farklı kurumlar tarafından uygulamaya konulmaktadır. E-öğrenme türleri. Horton ve Horton, e-öğrenme kavramına genel olarak web ve internet teknolojilerinin öğrenme deneyimleri oluşturmak için kullanılması şeklinde tanımlamış ve öğrenme sürecinin farklı bakış açılarıyla ele almışlardır. Bunlardan ilki kendi kendine öğrenmedir. Bağımsız öğrenci gruplarını oluşturan öğrencilerin kendi denetimleri dahilinde gerçekleşen e-öğrenme türüdür. İçerik, web sayfaları, çoklu ortam sunuları ve diğer etkileşimli öğrenme deneyimlerinden oluşabilir. Bu içeriğe bir web sunucusu üzerinden erişilir. Kendi kendine öğrenme sürecinde gerçekleşen e-öğrenme türünde içeriğin tümü ders materyalleri aracılığıyla aktarılır. Öğrenme ortamında bir öğretmen veya yönlendirici bulunmaz. Ayrıca öğrenciler arasında iletişimi sağlayan ortamlar ve araçlar da yoktur. Öğrenci tamamen bağımsızdır. Alan uzmanı tarafından yönlendirilen kendi kendine öğrenme. Yönlendirilmiş e-öğrenme, kendi kendine öğrenme türünde bahsedilen web içeriği ile işbirliğine dayalı etkinlikleri içinde barındırır. Diğer öğrencilerle iletişim kurmaya ve yönlendirmeye ihtiyaç duyan öğrenciler için uygundur. Yönlendirmeyi yapan kişi soruları yanıtlayabilir, problemlerin çözülmesine yardım eder ve bazen değerlendirme yapabilir. Ancak içeriği öğretmek gibi bir rolü yoktur. Bu türde ödevler forum aracılığı ile iletilebilir. Eğitmen önderliğinde öğrenme. Eğitmen önderliğindeki öğrenme türünde öğretim web teknolojileri ile gerçekleştirilir. Bu süreçte sesli ve görüntülü konferans, sohbet, ekran paylaşımı ve beyaz tahta gibi gerçek zamanlı teknolojiler kullanılabilir. Eğitmen, sesli ve görüntülü olarak slaytlar veya gösterimler eşliğinde içeriği aktarır. Öğrenciler, sohbet ortamında veya e-posta ile soru sorabilirler. Altyapıları uygunsa, öğrenciler de sesli veya görüntülü konferansa katılabilir. Burada da ödevler foruma gönderilebilir veya e-posta ile alınabilir. Harmanlanmış öğretim. Gelişen teknolojiler eğitim kurumlarında en genel anlamda 3 yaygın biçimde kullanılmaktadır. Geleneksel öğretime destek, harmanlanmış öğrenme ve e-öğrenme. Bu yaklaşımlar arasında harmanlanmış öğrenme, diğer iki yaklaşımın güçlü yönlerini bir araya getirdiği için en çok kabul gören ve en yaygın olarak kullanılan yaklaşımdır. Karma öğretim olarak da adlandırılan harmanlanmış öğretim, sınıf ortamında kullanılan yaklaşımlarla web tabanlı yaklaşımları bir araya getirmektedir. Ders içeriği her iki yaklaşımda da aktarılabilmekte, öğretim süreci gerçek veya sanal sınıfta gerçekleşebilmekte, eğitmen ve öğrenciler hem yüz yüze hem de çevrimiçi iletişim kurabilmektedirler. Ayrıca harmanlanmış öğretim ortamı, katılımcılara çeşitli iletişim olanakları ve öğretim materyallerine kolay erişim sağlamakta, eğitim-öğretim sürecinde herkese eşit haklar tanımakta ve teknolojik açıdan zengin bir içerik sunarak öğretimin kalitesinin artmasına neden olmaktadır. Bütünleşik e-öğrenme. Bütünleşik e-öğrenme anında öğretim sağlar. Seminer, çalıştay gibi etkinliklere katılabilinir. Bilgisayar programları, yardım dosyaları, web sayfaları veya ağ uygulamaları içerisinde yer alınabilir. Hatta elektronik performans destek sisteminin bir parçası bile olabilir. Bütünleşik öğrenme, acilen çözülmesi gereken problemleri olan kullanıcılara hitap eder. genellikle ilgili programla ilişkilendirilmiş olarak öğrencinin bilgisayarına yerleştirilmiştir. Örneğin yeni aldığımız bir yazıcıyı bilgisayara tanıtırken bir problem çıkarsa, yardım menüsünden gerekli adımlar takip edilerek problem çözülebilir. Veya yeni yüklenen yazılımın kullanılmasına ilişkin kısa bir öğretici yardım alınabilir. Örneğin teknik bir sorun ilişkili forumlardan takip edilip çözüm anında öğrenilebilir. Teledanışmanlık ve e-koçluk. E-koçluk, en son teknolojileri kullanarak öğrenciye yol göstermek olarak tanımlanabilir. Elektronik ortamda danışmanlık hizmeti, video konferans, mesajlaşma, internet telefonları ve diğer paylaşım ve iletişim araçlarının kullanılması ile gerçekleştirilir. Öğrenciler kitap veya diğer kaynaklarda bulamayacakları türden bilgileri alanlarında deneyimli ve uzman kişilerden öğrenmeye çalışırlar. E-öğrenme sürecinin yararları ve sınırlılıkları. E-öğrenme sürecinin yararlı ve sınırlı yönlerine bakmadan önce yüz yüze ve sanal öğrenme ortamları arasındaki farkları gözden geçirmek yararlı olacaktır. E-öğrenme dallanmış bir öğretim yöntemidir. Öğrenciler hangi konuya ne kadar zaman ve nasıl çalışacaklarına kendileri karar verirler. Örgün öğretimde olduğu gibi doğrusal ve adım adım ilerlemez. E-öğrenme dinamik bir süreçtir. Öğrenci ve çevre değişkenleri doğrultusunda uyarlanmış, kişiselleştirilmiş ve sürekli değişebilen bir yapıdadır. Önceden planlandığı gibi sürekli aynı saatte ve yerde gerçekleşen statik bir süreç değildir. E-öğrenme öğrenci merkezlidir. İçerik ve erişime ilişkin etkileşim öğrenci kontrolündedir. Yansıtma ve uygulama olanağı vardır. Dersin akışı, içerik, medya ve zamanlama tamamen e-eğitmen kontrolünde asla değildir. Tekrar kullanılabilir nesneler e-öğrenme kapsamında kullanılır. Bu nedenle anlamlı küçük birimler şeklinde hazırlanan içerik, farklı gereksinimler için farklı ortamlara dinamik bir şekilde uyarlanabilir. E-öğrenme sadece e-öğrenme nesnelerinin kullanımından ibaret değildir. E-öğrenme sürecinde web standartlarının ve içerik yönetim sistemlerinin kullanılması gerekir. E-öğrenme informal bir yaklaşımdır. Öğrenmeler %70 oranında etkileşim yaşanan ortamlarda işbirliğine dayalı olarak gerçekleşir. Formal, düz anlatım ve sunudan ibaret bir öğretim süreci değildir. E-öğrenme platform bağımsız ortamlarda XML, HTML, DHTML, PDA ve mobil uygulamalar gibi çok çeşitli elektronik ortamlarda erişime açılabilir. E-öğrenme için belirlenmiş standartlar ve ortamlar yoktur. Teknoloji kullanılmadan hazırlanan materyaller e-öğrenme sürecinde kullanılamaz. E-öğrenme sürecinde bilgiyi oluşturmak, saklamak ve dağıtmak için zengin ve esnek yapıda araçlar kullanılır. Bu araçlar öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılandırılabilir. Yine e-öğrenme, kendi isteğiyle aynı ilgi alanına sahip, işbirlikçi ve kişisel tercihleri doğrultusunda seçip yapmış bireylerden oluşan bir gruptur. Zorunlu olarak mecburen bir araya getirilmiş bir grup değildir. E-öğrenmede sürekli tekrarlanan ve güncellenen bir tasarım süreci vardır. Asla doğrusal bir şekilde öğretim tasarımı yapılmaz. Esnek bir öğrenme ortamı sunması, e-öğrenmenin sağladığı önemli yararlardan birisidir. Bir diğeri ise, teknolojinin sunduğu olanakları kullanarak zengin ve çeşitli öğretim materyallerinden öğrenebilme olarak sayılabilir. Zamandan ve mekandan bağımsız, kendi çalışma planını yaparak öğrenmek, hızlı dönüt alarak kendini geliştirebilmek, istediği konuları öğrenmek ve tüm bu süreci, hayattaki diğer sorumlulukları yerine getirirken yapabilmek son derece yararlı, aynı şekilde de güç bir süreçtir. Sürece ilişkin olası yararlar ve sınırlılıklar, öğrenci, öğretim elemanı ve kurumsal açıdan şu şekilde özetlenebilir. E-öğrenmenin yararları. Öğrenci açısından. Kendi hızında öğrenme, istediği zaman çalışabilme, bulunduğu yerden erişim, 7 gün 24 saat erişim, işbirliğine dayalı öğrenme, sosyal öğrenme, etkileşim içinde olma, kişisel çalışma planı oluşturabilme, ulaşım giderlerinin azalması, istediği kaynaktan öğrenme olanağı, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanma, kendi öğrenme sorumluluğunu alma, çalışırken ve ailesine zaman ayırırken aynı zamanda öğrenim görebilme olanağı, bağımsız, istediği zaman istediği yerde öğrenebilme olanağı, kişisel disiplin çerçevesinde öğrenebilme ve farklı türdeki öğretim materyallerinden öğrenebilme olanağı öğrenmenin öğrenciler açısından yararlıdır. Eğitmen açısından bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanma becerisi kazanma, farklı öğrenme stillerine uygun içerik ve etkinlikler sunabilme, ulaşım giderlerinin azalması, öğrenci merkezli öğrenme ortamları sunma, eş zamanlı ve farklı zamanlı etkinliklerle öğrenme sürecini zenginleştirme, kişisel dönüt vererek daha etkili öğretebilme ve kolay güncellenebilir ders içerikleri yarar olarak sayılabilir. Kurumsal açıdan ise süreç içerisinde eğitim giderlerinin azalması, çok fazla sayıda öğrenciye öğrenme olanağı sunabilme, içeriğin tutarlı bir biçimde iletimi, yeni teknolojilere dayalı öğrenme olanakları sağlama, fırsat eşitliği oluşturma ve sanal kampüs ortamının yeterli olması yine e-öğrenmenin yararları olarak sayılabilir. Bütün bu yararların yanı sıra tabii ki e-öğrenme sürecinin de bazı sınırlılıkları vardır. Öğrenci açısından bu sınırlılıklara bakacak olursak, teknik zorluklar, teknik donanım, yazılım ve internet bağlantısı için bütçe ayrılması, teknik beceriler gerektirmesi, derslerin çalışma saatleri içerisinde gerçekleştirilmesi nedeniyle derse katılamama, teknik ya da idari problemlere hızlı çözüm bulamama, yetersiz ve sınırlı içerik sunumu, kaynak yetersizliği ve gecikmeli dönüt alma bazı sınırlılıklar arasında yer alır. Eğitmen açısından sınırlılıklara baktığımızda, etkili bir eğitmen olmak için deneyim kazanma, içerik hazırlama konusunda güçlükler, kişisel dönüt sağlamak açısından çok daha fazla zaman harcama, yüz yüze dersle karşılaştırıldığında çok daha fazla zaman alma, iş yükünde artış, planlı çalışma alışkanlığı olmayan öğrencilerin yönetimindeki güçlük, güdülenmesi ve sosyalleşmesi zor öğrenciler, 7 gün 24 saat ulaşılabilir olma, teknik beceriler gerektirme, teknik zorluklar, uygulama gerektiren durumların öğretim sürecinde zorluk yaşatması, öğrencilerin akademik olarak dürüst olmamaları, yüz yüze iletişimin azalması, pasif öğrenciler ve değerlendirme güçlüğü sayılabilir. Kurumsal açıdan sınırlılıklarına baktığımızda ise içerik oluşturma ve iletim konusunda güçlükler, içerik oluşturma konusunda finansal giderler, tüm öğrenme stillerine dikkate alan ortamlar ve içerik hazırlama, akreditasyon, internet ve web servislerinin kesintisiz hizmet sunmasının sağlanması, güncel teknolojilerin kullanılması, internet hız ve bağlantı konularında güçlükler, şifresiz iletişim ortamları, telif hakları, internet trafiği, destek personelinin yetersizliği, stratejik planlama eksikliği ve teknolojik altyapı yetersizliği olarak sıralanabilir. Eğitmenlerin e-öğrenme sürecine çok daha fazla vakit ayırmaları ve hatta zaman kavramını ortadan kaldırmaları beklenmektedir. Öğrenciler açısından ise e-öğrenme öğrencileri genellikle yetişkinler olduğu için ailesine ve eşine ayırdığı zaman dışında öğrenme sürecine katılabilmektedir. Finansal güçlük herkes için söz konusudur. Yetişkin öğrenci için fazladan bir masraf, kurum için ise büyük bir yatırım anlamına gelmektedir. Teknolojide yaşanan hızlı değişim nedeniyle teknolojik altyapının sürekli güncellenmesi ve teknik destek sağlanması için yatırımın sürekli olması gerçeği de unutulmamalıdır. Kurumsal olarak değişimi istememek, bir bütün olarak hareket etmemek ve hatta inanmamak, uygulamanın hayata geçmesine engel olacak önemli sorunlardır. Yanlış planlama ve yetersiz insan kaynağı yine uygulamanın başarılı olmasına engel olabilecek faktörlerdendir. Bazı araştırmacılar uygulamanın başarılı olabilmesi ve hatta başarılı olduğu durumda da bu başarının sürekliliğinin sağlanabilmesi için kesinlikle ödül ve teşvik sistemleri oluşturulması gerektiğini vurgulamaktadır. Kısaca öğrenme sürecinin esnek, kolay, erişilebilir, hesaplı ve etkili olduğu için güçlükleri ortadan kaldırmak amacıyla yeni fikirlerin ve çalışmaların sürdüğü söylenebilir. E-öğrenme için sistem modeli. Moore ve Kersley uzaktan eğitim için bir sistem modeli önermişlerdir. Sistem yaklaşımını daha iyi anlamak için eğitim sistemini örnek olarak ele alalım. Çok genel olarak baktığımızda eğitim sistemi, eğitim binaları, öğretim kazanımları, öğretim ortamları, öğretim araç gereç ve teknolojileri, eğitmenleri, öğrencileri, etkili öğretim için işe koşulan kuramları, yöntem ve teknikleri, öğretim süreçleri, değerlendirme, yönetim ve destek mekanizmaları ile bir sistemi oluşturmaktadır. Bu sistemin bütün parçaları birbiriyle uyum içerisinde çalışır ve birinde yaşanan sorun diğerlerini de etkiler. Bu sistem kendi içerisinde de alt sistemleri barındırır. Sistem, iller, ilçeler, okul düzeyleri ve türleri olarak farklı alt sistemleri içerir. Her bir eğitim kurumu da kendi çapında bir sistemi oluşturur. Öğrenme kavramına sistem yaklaşımıyla bakmak, her bir bileşenin önemini ve sürece katkısını anlamak, sürecin etkililiğini arttırmak için son derece gereklidir. E-öğrenme sürecini bileşenleri ile birlikte sunan, uzaktan eğitim için önerilen bir model, Moore ve Kersley tarafından ortaya konulmuştur. Bu modelde birbiriyle uyumlu çalışması gereken farklı parçalar bulunmaktadır. Öğrenme sürecinde şu ana kadar üzerinde durulan tüm detayların birbiri ile uyumlu bir şekilde planlanması, hazırlanması, yönetilmesi ve değerlendirilmesi ile ilgilenir. Burada kurumsal politikalar belirlenir, uygulamaya ilişkin değişkenler gözlenerek değerlendirilir. Öğrenme sürecine ilişkin kaliteyi girdiler ve çıktılar açısından da gözlemlemek yararlı olacaktır. Öğrenci özellikleri, eğitmenin uzaktan eğitim deneyimi, idari personelin yaklaşımı, ders tasarım kalitesi, üretim kalitesi, finansal harcamalar, seçilen teknolojiler, destek servisleri ve değerlendirme verisinin sıklığı ve kalitesi öğrenme sürecine girdi olarak düşünülebilir. Bu sürecin çıktıları ise öğrenci memnuniyeti, öğrenci başarısı, mezun öğrenci yüzdesi, toplam kayıt, kalite değerlendirmeleri, akreditasyon sonuçları, personel kaybı ve elde edilen gelir açısından incelenebilir. Öğrenme süreci içerisinde öğrenciyi merkezde düşündüğümüzde ise sistem modelini temel alarak bileşenler arasında şu türde bir ilişki görebiliriz. Sistemin merkezinde öğrenci vardır. Öğrencinin çevresinde ise diğer öğrenciler, destek servisleri, eğitmen, ders içerikleri, bilgi kaynakları, bilgi ve iletişim teknolojileri ile idari uygulamalar yer alır ve öğrenci tüm bu süreci merkezde kendi istediği şekilde yönetebilme hakkına sahiptir.